Ayrım 48.
Doğru dedi arkadaşı berberin niyetini anlamış olan rahip. Cardenio, Don Fernando ve arkadaşları da onayladılar. Hatta hakim bile kafası Don Luis meselesiyle meşgul olmasa oyuna katılacaktı. Ama düşündüğü şeylerin ciddiyeti kendisini o kadar meşgul ediyordu ki bu şakalaşmalara pek dikkat etmiyordu. Yüce Tanrım diye haykırdı oyuna gelen berber. Bunca şerefli insan bunun leğen değil Tolga olduğunu nasıl söyler, mümkün mü bu? Bu iş ne kadar akıllı olursa olsun koca bir üniversiteyi bile şaşırtır. Tamam, bu leğen Tolga ise bu Semer de kuşum olmalı, bu beyefendinin dediği gibi. Bana Semer gibi görünüyor dedi Don Quixote. Ama dediğim gibi ben o meseleye karışmıyorum. Semer mi koşum mu olduğunu Senyor Don Quixote söyleyebilir dedi rahip. Şövalyeliğe ilişkin her şeyde bütün bu beyler de ben de onu yetkili buluyoruz. Tanrı şahidimdir sayın baylar dedi Don Quixote. Bu şatoda kaldığım iki seferde de başıma öyle garip olaylar geldi ki şatodaki herhangi bir şeye ilişkin bir soruya kesin cevap vermeye cesaret edemem. Çünkü bu şatoda her şeyin büyüyle olup bittiği kanısındayım. İlk seferinde şatoda bulunan bir Magripli büyücü çok canımı sıktı. Sancho'nun da onun çömezleriyle başı derde girdi. Dün gece ise böyle bir belaya nereden nasıl düştüğümü anlayamadan yaklaşık iki saat boyunca tek kolumdan asılı kaldım. Kısacası bu kadar karışık bir meselede fikrimi belirtmeye kalkmam, düşünüp taşınmadan karar vermeye benzer. Bunun Tolga değil de leğen olduğu iddia edildiğinde cevabımı verdim. Ancak şunun semer mi koşun mu olduğu konusunda kesin hüküm vermeye cüret edemem. Siz saygıdeğer beyefendilerin değerli yargılarına bırakıyorum bunu. Sizler belki benim gibi şövalye ünvanı taşımadığınız için buradaki büyülerin de sizinle ilgisi yoktur, iradeniz hürdür. Bu şato ile ilgili olayları bana göründükleri gibi değil, gerçekte oldukları gibi algılayabilirsiniz. Don Fernando buna cevaben, hiç şüphe yok ki dedi, Don Quixote bu meseleyi tanımlamanın bize düştüğünü söylemekle bugün çok güzel bir konuşma yapmış oldu. Sağlam bir karar olabilmesi için bu beyefendilerin oylarını gizlice toplayıp sonucu açık seçik bildireceğim. Don Quixote'nin akli durumundan haberdar olanlar için bütün bunlar gülme malzemesiydi. Ama haberdar olmayanlar dünyanın en büyük saçmalığı olarak görüyorlardı. Özellikle Don Luis'in 4 hizmetkarı, Don Luis'in kendisi ve tesadüfen hana gelmiş bulunan, kolluk gibi görünen, gerçekten de öyle olan 3 yolcu. En çaresiz durumdaki kişi ise leğeni gözlerinin önünde Mambrino'nun Tolga'sına dönüşen, Semer'inin de şüphesiz zengin at koşumlarına dönüşeceğini düşünen berberdi. Hepsi Don Fernando'nun tek tek herkese gidip oylarını almasına gülüyorlardı. Gizlilik adına kulaklarına fısıltıyla soruyordu. Onca kavgaya sebep olan nadide parçanın semer mi koşun mu olduğunu. Don Quixote'yi tanıyanların oylarını aldıktan sonra yüksek sesle dedi ki, "Kardeşim, doğrusunu isterseniz ben oy toplamaktan sıkıldım. Çünkü kime sorduysam hepsi bunun at, hatta safkan at koşumu değil, eşek semeri olduğunu iddia etmenin abes olduğunu söyledi. Yani boyun eğmekten başka çaremiz yok. Çünkü siz ve eşeğiniz istemeseniz de bu semer değil koşumdur. Ayrıca siz de kendi görüşünüzü hiç iyi savunamadınız. Saygıdeğer beyler, eğer hepiniz yanılmıyorsanız cehennemde yanayım dedi zavallı berber. Bu bana nasıl koşum değil semer gibi görünüyorsa ruhum da Tanrı'nın karşısına öyle çıksın. Ama kral ne derse kanun odur tabii, her neyse. İnanın sarhoş değilim, bugün oruç açmadım, günah işlemek sayılmazsa. Berberin saçma sapan konuşmaları da Don Quixote'nin çılgınlıkları kadar güldürüyordu herkesi. Don Quixote bu sırada dedi ki, artık herkesin kendi eşyasını alıp gitmesinden başka yapılacak bir şey kalmadı. Tanrı'nın verdiğini Aziz Petrus kutsasın. 4 hizmetkardan biri dedi ki, Eğer bu önceden tasarlanmış bir şaka değilse, burada bulunan bu kadar akıllı kişinin nasıl olup da bunun leyen, şunun da semer olmadığını söylemeyi cesaret edebildiklerini anlamıyorum. Ama öyle dediklerini, iddia ettiklerini de görünce, gerçeğin ve tecrübenin gösterdiği şeye bu kadar aykırı bir ısrarda kimi muammalar olduğunu anlıyorum. Yemin ederim dedi hizmetkar ve bir küfür savurdu. Dünyada yaşayan insanların hepsi gelse, beni bunun berber leğeni, bunun da eşek semeri olmadığına inandıramaz. Bir katıra ait olabilir pekala dedi rahip. Fark etmez dedi hizmetkar. Mesele o değil, mesele şu. Semer mi yoksa sizin dediğiniz gibi değil mi? İçeri giren kolluklardan biri tartışmayı ve meseleyi duymuştu. Öfkeyle söze karıştı. Babam nasıl babamsa bu da semerdir. Başka bir şey söyleyen de zom olmuş demektir. Alçakça yalan söylüyorsunuz dedi Don Quixote. Ve elinden hiç eksik etmediği kargısını kavrayarak kafasına doğru öyle bir hamle yaptı ki kolluk çekilmese upuzun yere serilecekti. Kargı yerde paramparça oldu. Arkadaşlarına kötü muamele edildiğini gören diğer kolluklar seslerini yükseltip Santa Hermanda'da yardım çağrısında bulundular. Kolluk kuvvetleri mensubu olan hancı hemen koşup kısa değneğiyle kılıcını kaptı ve arkadaşlarının yanında yerini aldı. Don Luis'in hizmetkarları o kargaşada ellerinden kaçmasın diye Don Luis'in çevresini sardılar. Hanın altının üstüne geldiğini gören berber tekrar semerine el attı. Sancho da aynı şeyi yaptı. Don Quixote de elini kılıcına atıp kolluklara saldırdı. Don Luis hizmetkarlarına bağırarak kendisini bırakmalarını, Don Quixote'ye ve onun tarafındaki Cardenio'yla Don Fernando'ya yardım etmelerini söylüyordu. Rahip sesleniyor, hancının karısı bağırıyor, kızı inliyor, Maritornes ağlıyordu. Dorothea'nın kafası karışmıştı. Lucinda afallamış, Doña Clara bayılmıştı. Berber Sancho'ya vuruyor, Sancho berberi pataklıyordu. Don Luis hizmetkarlarından biri kaçmasın diye kolundan tutmaya cüret edince çenesine bir yumruk indirdi. Adamın ağzı kan içinde kaldı. Hakim onu koruyordu. Don Fernando kolluklardan birini ayaklarının altına almış, boylu boyunca keyfince çiğniyordu. Hancı tekrar sesini yükseltip Santa Hermandad adına yardım istedi. Kısacası bütün han çığlıklara, haykırışlara, feryatlara, kargaşaya, korkuya, endişeye, felakete, kılıç darbelerine, yumruklara, sopalara, tekmelere ve fışkıran kanlara boğulmuştu. Bütün bu karışıklığın, hengamenin ve dolambacın ortasında Don Quixote'nin hayalinde Agramante'nin ordugahındaki çatışmaya balıklama daldığı canlandı ve hanı çınlatan bir sesle dedi ki: "Hepiniz durun. Hepiniz kılıçlarınızı kınlarına sokun. Hepiniz sakin olun. Hepiniz sağ kalmak istiyorsanız beni dinleyin." Bu haykırış karşısında herkes durdu. O da devam etti. "Beyler, ben size bu şatonun büyülü olduğunu, içinde bir şeytan ordusunun barındığını söylememiş miydim? Bunu kanıtlamak için de Agramante'nin ordugahındaki çatışmanın nasıl aramızda geçtiğini kendi gözlerinizle görmenizi istiyorum. Bakınız nasıl burada kılıç için, şurada at için, orada kartal için, ileride tolga için savaşılıyor. Hepimiz savaşıyor, birbirimizi anlamıyoruz. Saygıdeğer hakim, lütfen buraya gelin. Siz de lütfen saygıdeğer peder. Biriniz Kral Agramante olun, öbürünüz de Kral Sobrino. Barıştırın bizi. Yüce Tanrı adına yemin ederim, burada bulunan bunca soylu insanın böyle sudan sebeplerle birbirlerini öldürmeleri olur şey değil." Don Quixote'nin dilini anlamayan ve Don Fernando, Cardenio ve arkadaşları tarafından hırpalanan kolluklar sakinleşmiyorlardı. Berber sakinleşti çünkü kavgada sakalı da semeri de yolunmuştu. Sancho sadık bir silahtar olarak efendisi ağzını açtığı an emirlerine boyun eğmişti. Don Luis'in dört hizmetkarı da sakinleşmemenin kendilerine bir yararı olmayacağını görüp sustular. Bir tek hancı, ikide bir de hanı ayağa kaldıran o delinin terbiyesizliklerini cezalandırmak gerektiğinde ısrar ediyordu. Sonuç olarak patırtı bir süreliğine durduruldu. Karar gününe kadar semer koşum olarak Don Quixote'nin hayalinde de Leyen Tolga Han Şato olarak kaldı. Ortalık durulduktan hakim ve rahibin ikna etmeleri üzerine herkes barıştıktan sonra Don Luis'in hizmetkarları tekrar derhal kendileriyle gitmesi için ısrar etmeye koyuldular. O onlarla anlaşmaya çalışırken hakim de Don Fernando, Cardenio ve rahiple bu durumda ne yapması gerektiğini konuştu. Don Luis'in kendisine söylediği sözleri anlattı. Sonunda Don Fernando'nun kim olduğunu Don Luis'in hizmetkarlarına açıklayıp Don Luis'in kendisiyle birlikte Endülüs'e gitmesini istediğini söylemesi kararlaştırıldı. Endülüs'te Marke olan ağabeyi Don Luis'i layık olduğu şekilde ağırlayacaktı. Don Luis'in paramparça edilme pahasına da olsa o sırada babasının karşısına çıkmayacağı gayet iyi biliniyordu. Dört hizmetkar Don Fernando'nun kim olduğunu ve Don Luis'in niyetini anlayınca aralarında bir karara vardılar. Üçü dönüp olanları Don Luis'in babasına anlatacak, biri de kalıp Don Luis'e hizmet edecek, ötekiler dönünceye ya da babasının emirleri belli oluncaya kadar yanından ayrılmayacaktı. İşte o kavga gürültü bu şekilde Agramante'nin otoritesi ve Kral Sobrino'nun ihtiyatlılığı sayesinde yatıştı. Ancak uyumun düşmanı ve barışın rakibi aşağılandığını, alaya alındığını görüp hepsini bu karışıklığın içine sokmanın bir fayda sağlamadığını fark edince şansını bir daha denemeye, yeni kavgalar ve huzursuzluklar yaratmaya karar verdi. Bu arada kolluklar, savaştıkları adamların mevki sahibi olduklarını duyunca sakinleşip kavgadan çekildiler. Sonuç ne olursa olsun kavgadan kendilerinin zarar göreceğini düşünmüşlerdi çünkü. Ama aralarından biri Don Fernando'nun dövüp ayaklarıyla çiğnediği adam, yanındaki tutuklama emirlerinin arasında Don Quixote'ninkinin de olduğunu hatırladı. Santa Hermandad, Sancho'nun çok haklı olarak korktuğu gibi forsaları serbest bırakmış olmasından ötürü Don Quixote'nin tutuklanmasını emretmişti. Kolluk bunu düşünüp Don Quixote'nin tarife uyup uymadığına bakmak istedi. Göğsünden bir parşömen çıkarıp aradığını buldu ve yavaş yavaş okumaya koyuldu. Çünkü okuması pek kuvvetli değildi. Okuduğu her kelimede gözlerini Don Quixote'ye dikiyor, emirdeki tarifle Don Quixote'nin yüzünü karşılaştırıyordu. Emirde tarif edilen adamın kesinlikle o olduğunu gördü. Emin olur olmaz da parşömeni toparladı. Sol eline emri alıp sağ eliyle Don Quixote'yi nefes aldırmamacasına yakasından yakalayarak haykırdı. Santa Hermandad adına yardım edin. Yardımı gerçekten istediğimi kanıtlamak için şu emri gösteriyorum. Burada bu yol kesenin tutuklanması için emir veriliyor. Rahip emri alıp okudu ve kolluğun bütün söylediklerinin doğru olduğunu, tarifin Don Quixote'ye tıpatıp uyduğunu gördü. Don Quixote ise o pis haydutun kendisine kötü muamele ettiğini görünce küplere binerek, vücudundaki kemikler gıcırdayarak iki elinin bütün gücüyle kolluğun boğazına yapıştı. Kolluğun arkadaşları imdadına koşmasa Don Quixote ellerini çekinceye kadar ölmüş olacaktı. Kendi görevini paylaşanların tarafında savaşmak mecburiyetinde olan hancı hemen adamın yardımına koştu. Kocasının tekrar kavgaya karıştığını gören hancının karısı tekrar çığlıklar atmaya başladı. Bunun üzerine Marie Tornes ve hancının kızı da derhal ona katıldılar. Tanrı'dan oradakilerden yardım istiyorlardı. Sancho olanları görünce dedi ki, ''Yüce Tanrım, efendimin bu şatodaki büyülerle ilgili bütün söyledikleri doğruymuş. Burada huzur içinde bir saat geçirmek mümkün değil.'' Don Fernando kollukla Don Quixote'yi ayırdı ve birini yakasına, diğerini de boğazına sımsıkı yapışmış ellerden kurtardı. Ama kolluklar Don Quixote'yi tutuklamakta ısrarlarını sürdürüyorlar, bağlanıp kendilerine teslim edilmesi için yardım istiyorlardı herkesten. Krala ve Santa Hermanda da hizmet etmeleri gerekiyordu. Onlar adına bu hırsızın, yol kesenin tutuklanmasına yardım etmelerini istiyorlardı tekrar. Don Quixote bu konuşmaları duyunca güldü ve büyük bir rahatlıkla dedi ki, "Söyler misiniz aşağılık soysuz herifler? Siz zincire vurulmuş insanları hürriyete kavuşturmaya, esirleri kurtarmaya, zavallıları yardım etmeye, düşeni ayağa kaldırmaya, çaresizlere çare bulmaya, yol kesmek mi diyorsunuz? Ey reziller! Siz aşağılık, kıt zekanız yüzünden Tanrı'nın sizi aydınlatmamasına layıksınız. Gezgin şövalyeliğin değerini anlayamazsınız. Herhangi bir gezgin şövalyenin değil şahsına, gölgesine bile saygı göstermemekle ne büyük bir günah ve cehalet içine düştüğünüzü kavrayamazsınız. Ey haydut sürüsü! Siz kolluk değil, Santa Hermandad'ın izniyle yol kesensiniz. Söyler misiniz benim gibi bir şövalyenin tutuklanma emrini imzalayan cahil kim? Gezgin şövalyelerin her türlü yargıdan muaf olduklarını, onların kanunlarının kılıç, mahkemelerinin cesaret, kurallarının irade olduğunu bilmeyen kim? Tekrar sorarım, bir gezgin şövalyenin şövalyelik ünvanını aldığı ve çetin şövalyelik mesleğine kendini adadığı gün elde ettiği imtiyaz ve muafiyetlere hiçbir soyluluk ünvanının sahip olmadığını bilmeyen ahmak kim? Hangi gezgin şövalye serflik, rant, saray düğünü, kralın senyörlüğünü tanıma, karada veya nehirde geçiş vergisi vermiştir? Hangi terzi bir şövalyeye diktiği kıyafetin faturasını çıkarmıştır? Hangi şato sahibi şatosunda ağırlayıp ücret almıştır? Hangi kral sofrasına oturtmamıştır? Hangi genç kız ona aşık olmamış, kendisini bütünüyle onun istek ve iradesine teslim etmemiştir? Son olarak da dünyada bir tek gezgin şövalye var mıdır, olmuş mudur, olacak mıdır ki, karşısına çıkacak 400 kolluğa, tek başına 400 sopa indirecek cesarete sahip olmasın? 46. Bölüm. Büyük kolluklar serüvenine ve sevgili şövalyemiz Don Quixote'nin müthiş yırtıcılığına dair. Don Quixote bu sözleri söylerken rahip kollukları ikna etmeye çalışıyor. Don Quixote'nin şuurunun yerinde olmadığını, bunu yaptıklarından da konuşmalarından da anlayabileceklerini, bu işi daha ileriye götürmelerine gerek olmadığını söylüyordu. Çünkü tutuklayıp götürseler bile deli olduğu için hemen bırakmaları gerekecekti. Buna cevaben emri okuyan kolluk görevinin Don Quixote'nin deliliğini yargılamak değil, üstlerinin emirlerini yerine getirmek olduğunu, tutuklandıktan sonra isterlerse 300 defa serbest bırakabileceklerini söyledi. Bütün bunlara rağmen dedi rahip, bu seferlik götürmeseniz olur. Zaten anladığım kadarıyla kendisi de buna izin vermeyecek. Sonuçta rahip o kadar çok konuştu, Don Quixote de o kadar çok delilik yaptı ki, kollukların Don Quixote'nin şuurunun yerinde olmadığını kabul etmemeleri için ondan daha deli olmaları gerekirdi. Böylece sakinleşmelerinin daha doğru olacağına, hatta hala hınçla kavga etmekte olan berberle Sancho Panza'yı da barıştırmaya karar verdiler. Sonuçta adaletin temsilcileri olarak onlar davaya bakıp hakemlik yaptılar ve her iki tarafta tamamen olmasa bile hiç değilse kısmen memnun oldu. Semerler değiştirildi, kolanlarla başlıklar kaldı. Mambrino'nun tolgası meselesine gelince rahip gizlice Don Quixote'ye fark ettirmeden leğene karşılık 8 riyal verdi. Berber de aldığına dair makbuz imzalayıp bundan böyle asla dolandırılma davası açmayacağına yemin etti. Amin. En önemli ve büyük kavgalar olan bu iki kavga yatıştırıldıktan sonra geriye Don Luis'in hizmetkarlarından üçünün dönmeye, birinin de kalıp Don Fernando onu nereye götürmek isterse eşlik etmeye razı olmaları kalıyordu. İyi tesadüfler ve daha iyi bir talih, artık engelleri kırıp handaki sevgililer ve kahramanlar lehine güçlükleri çözmeye başladığı için işi sonuna kadar götürüp herkesi mutlu etmek istedi. Hizmetkarlar Don Luis ne istiyorsa razı oldular. Doña Clara buna o kadar memnun oldu ki o sırada yüzüne kim baksa ruhundaki sevinci görürdü. Süreyya gördüğü olayları pek iyi anlamadığı halde sezgileriyle bir üzülüyor bir seviniyordu. Herkesin yüzünde gördüğü ifadelere uygun şekilde duygulanıyordu. Özellikle de gözlerini hiç ayırmadığı kalbinin efendisi olan İspanyolunun. Rahibin berbere verdiği tazminatı gözden kaçırmamış olan hancı, Don Quixote'den masraflarının ve tulumlarla şarabın uğradığı zararın karşılığını istedi. Son meteliğine kadar hepsi ödenmeden ne Rosinante'nin ne de Sancho'nun eşeğinin handan çıkamayacağına yeminler etti. Rahip ortalığı yatıştırdı. Hakim de büyük bir iyi niyetle ödemeyi teklif ettiği halde Don Fernando masrafı ödedi. Herkes o kadar memnun ve huzurluydu ki han artık Don Quixote'nin dediği gibi Agramante'nin ordugahındaki anlaşmazlığı değil, Octavius döneminin barış ve sükunetini hatırlatıyordu. Bunların hepsi için sayın rahibin iyi niyetiyle müthiş hatipliğine ve Don Fernando'nun eşsiz cömertliğine şükredilmesi gerektiğinde herkes birleşti. Don Quixote kendini serbest bulup silahlarınınki dahil bunca kavgadan kurtulduğunu görünce başladığı yolculuğa devam edip özel olarak seçildiği, çağrıldığı büyük serüveni tamamlamasının iyi olacağını düşündü. Ve böylece büyük bir kararlılıkla gidip Dorothea'nın önünde diz çöktü. Dorothea ayağa kalkmadan tek kelime etmesine izin vermeyince, Don Quixote de onun emrini yerine getirmek için ayağa kalktı ve dedi ki, "Güzel hanımefendi, herkesin bildiği bir atasözü vardır. Çalışkanlık iyi talih doğurur. Tecrübe de birçok ciddi olayda ısrarın şüpheli bir meseleyi mutlu bir sonla noktalandırdığını göstermiştir.